أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قواعد الفقهية'nin ikinci dersine başlıyoruz. En son fıkıh ilminin ortaya çıkışı, gelişmesi konusuna temas etmiştik. Onunla ilgili kitapta geçen son bir konu vardı. Belki ona temas etmemişsek ona da kısaca temas edeyim. Yazarımız diyor ki: "Vekâne iştihâduhum yenhasirû fîmâ leyse fîhî nassu kat'î ev icmâ." Onların iştihadı kat'î bir nas olan bir konuda değil veya icma olan bir konuda değil. Çünkü li subutihime yakinen. Çünkü bu her ikisi de kat'i nasi, nasi kat'i de icma da yakini olarak sabit olduğundan dolayı, yani bunlarda bir şüphe söz konusu olamaz. Onun için bunlar varken içtihat yapılamaz. O yüzden alimlerimiz mevridi nas'ta içtihada mesah yoktur demişler. Yani bir konuda nas varit olduysa o konuda artık yeni bir görüş ortaya konulamaz, içtihat yapılamaz. Burada da ona temas ediyor. Onların içtihadı hangi konulardaydı? Bir kat'i nas yoksa, yani ama ayet, ama sahih hadis ya da icma, böyle bir delil yokken içtihat yaparlardı, varken yapmazlardı. Çünkü alimin vazifesi Kur'an'a, sünnete uymaktır. Kendi kafasından konuşmak değildir. Yani bir meselede bir ayet hadis varken o konuda yeni bir görüş ortaya atma yetkisi yoktur. Onun için onların da bu gibi konularda içtihat yapmadığını görüyoruz. فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا مَحَلًا لِلْاِجْتِهَاتِ. Bu konularda içtihat için bir mahal yoktur. Yani içtihadı, içtihat alanı değildir yani bunlar. Çünkü zaten kesindir, nastır. Kessalâh mesela, namaz gibi. فَاِنَّهُ لَا يَسِّحُّ الْاِجْتِهَادُ ف۪ي فَرْضِهَا. Namazın farz olduğu konusunda içtihat caiz olamaz, sahih olamaz. Çünkü zaten Kur'an'la sabittir, sahih sünnetle sabittir ve mütevatiren sabittir. İcma da gerçekleşmiştir dolayısıyla. Onun için bu gibi konularda içtihat yapılamaz. Namazın farziyeti konusunda içtihat yapılamaz. لِسُبُوتِ قَطْعًا بِالنَّاسِ. Nas ile kat'i olarak sabit olduğu için. Ama o zaman nerede içtihat yapılabilir? وَاِنَّمَا الَّذِي يَسِحُ فِيهِ الْاِجْتِهَاتِ هُوَ الظَّنِّي مِنْ اَحْكَامِهَا. Ancak nerede sahih olur? Şurada. Zanni olanda. Onun hükümlerinden, yani namazın hükümlerinden zanni olanlarda, yani amma subutu zanni, amma delaleti zanni, bir şeyi zanni, yani subutu zanni ise yani o tabi Kur'an değildir, hadistir mutlaka, çünkü zaten Kur'an'ın subutu kat'idir, mütevatirdir, sabit oluşu yani. O kelimelerin Allah'a ait oluşu kat'idir. Onun subutu kat'idir. Ama manası üzerinde ihtilaf varsa, acaba şuna mı delalet ediyor yoksa şuna mı delalet ediyor? Birkaç ihtimal varsa o durumda delaleti zanni olmuş olur. Subutu kat'i, delaleti zanni olmuş olur. Dolayısıyla o noktada, delalet noktasında içtihat caiz olur yani. Çünkü zannidir. Yani dörde ayırmışlardır alimler genellikle. Subutu kat'i, delaleti kat'i, subutu kat'i, delaleti zanni, subutu zanni, delaleti kat'i, subutu zanni, delaleti zanni olmak üzere böyle dörde ayrılabilir. Yani bir delilin subutu kat'i olması yeterli değil, delaletinin de kat'i olması lazım ki o alanda içtihat caiz olmasın. Subutu da kesin, onun Allah'tan oluşu veya peygamberimizden oluşu kesin, subutu, o delilin varlığı, sabit oluşu kesin, ama delaleti kesin değilse, mana şu mu şu mu, o zaman orada içtihat caiz olmaktadır. Demek ki içtihat nerede caiz değil? Subutu kat'i, delaleti kat'i olduğu zaman içtihat caiz değil. Subutu kat'i, delaleti zanni olursa, ya da subutu zanni, delaleti zanni, subutu zanni ve delaleti kat'i, diğer üçünde yani içtihat caiz olmaktadır. Yani birinde içtihat caiz değil. Subutu da kat'i, delaleti de kat'i. Mesela وَاقِيمُوا الصَّلَةَ, namazı kılın. Kur'an'ın bu hükmü Kur'an'da var mıdır? Subutu kat'i midir? Allah'tan olduğu kesin midir? Evet. Burada şüphe yok. Subutu kat'i, delaleti kat'i midir? Yani namazı kılın. Yani başka manaya gelmez zaten. El-emru lil-vucub. Emir vücub ifade eder. Farziyet içindir. Dolayısıyla başka bir delil yokken bunu böyle anlamak zorundayız. El-emru lil-vucub, başka bir delil yoksa. Dolayısıyla burada da namazın farz olmadığını gösteren bir başka delil olmadığına göre bunun delaleti de kat'i olmuş oluyor yani. Yani işaret ettiği mana kat'i olmuş oluyor. Dolayısıyla subutu da kat'i, delaleti de kat'i olan namazın farziyeti konusunda içtihat yapılamaz. Namaz farz mıdır, değil midir diye konuşulamaz. Çünkü subutu da delaleti de kat'idir ve bundan dolayı da üzerinde icma gerçekleşmiştir. İcma gerçekleşmiş olan bir meselede de içtihat yapılamaz. Çünkü Müslümanların, müminlerin dost doğru yolu besbelli olduktan sonra başka yollar arayanlara Kur'an-ı Kerim cehennemi vaat eder. Nisa suresinde. Yani icmanın delil olduğuna delildir bu ayet. Ayrıca Peygamberimiz de ümmetim dalalet üzerinde, sapıklık üzerinde birleşmez. Allah ümmetimi yanlış üzerinde birleştirmez buyuruyor. Dolayısıyla madem ki icma gerçekleşmiştir, o halde Allah Azze ve Celle katında doğru olan da odur. Yanlış olsaydı ümmet icma etmezdi. Allah bu ümmeti yanlış üzerinde birleşmekten muhafaza etmiştir. Dolayısıyla bu gibi konularda içtihat yapılamaz. Nerede içtihat yapılabilir? Zanni olan kısımda. Ama delaleti zanni, ama subutu zanni. Zanni olan noktada içtihat caiz olur. Mesela namazın kendisi konusunda farz mı değil mi konusunda içtihat yapılamaz. Ama namazın ahkamı, şu namazın farzlarından mıdır, sünnetinden midir? Şu namazı bozar mıydı, bozmaz mıydı? Bu gibi meselelerde içtihat yapılabilir. Çünkü onların delilleri kat'i değil genellikle. Yani subutu kat'i de olsa delaletleri ekseriyetle zannidir. O yüzden o gibi meselelerde içtihat yapılabilir. Müslü keyfiyet edaiha diyor mesela. Diyor ki bu namazın edasının nasıl olacağı konusunda içtihadın caiz olması gibi. Ve erkaniha, yine onun farzları, rükünleri konusunda, ve hayatiha, onun namazın şekli şemali konusunda. Evet, bunlarda içtihat caiz olur. Ve kezalike sabit zahiren, aynı şekilde zahiren sabit olan, yani nas ile sabit değil, zahiren sabit olanlar konusunda da içtihat caizdir. Ve huve o nedir? O yani zahiren sabit olanlar. Ma yehtemilul muradu ve gayri. Yani onu da kastediyor olabilir başka bir şeydi. Böyle olanlar. Bunlar zahiren sabittir. Bi hilafi sabit nassan. Bu nassan sabit olanın hilafına. Ona aykırı olarak bunlar böyledirler. Yani nassan sabit olan konusu, bu konuda içtihat yapılamazken nas ile ve de sabit. Bunda içtihat yapılamazken nas ile sabit değil, belki bir takım delillerin zahirine göre olanlar. Nas nedir şimdi söyleyecek? Ve huve o nas nedir? Me yedullu alel murad min gayri ihtimal. O nas olan şey, demek ki bir şeyin nas sayılması için böyle olması lazım. Neymiş? Me öyle bir şey ki yedullu alel murad, murada delalet ediyor. Neyse orada konu, ona, o manaya geliyor yani, ona delalet ediyor. Min gayri ihtimal, ihtimalsiz. Başka bir şeye ihtimal vermiyor yani. Tek o yani. Bu durumda nas olmuş olmaktadır. Demek ki yani bir delilin nas sayılması için, ya mesela bir hadis var diyelim, o hadis o meselede nas mıdır? Hadistir ama o meselede nas mıdır? Yani bu önemli. Yani nas deyince biz ekseriyetle işte Kur'an sünnet deriz. O genel bir konuşma tarzıdır yani. Aslında nas dendiği zaman yani onun için sevk edilmiş olacak. Yani o hadis mesela ya da o ayet, ayettir ama ayet o meselede nas olmayabilir yani. Yani ayetin kendisi subutu kat'idir. Fakat o meselede nas olmayabilir. Yani ne zaman nas sayıyoruz? Başka bir ihtimal yoksa, ona delalet ediyorsa, konu ne? Konu mesela filan konu. O konuya delaleti kesin ise, onun için sevk edilmiş ise, Allah Azze ve Celle o mesele için göndermişse, başka bir ihtimal yoksa, ve Efendimizin hadisi, o mesele için sevk edilmiş ise, o zaman delil oluyor, nas oluyor. Başka ihtimal yok. Yani o zaman şöyle söylerler alimler, İşte bu filan meselede nastır derler. Filan meselede nastır. Yani her hadis sahih olsa da o mesele için gelmemiş olabilir. Asıl muradı o değildir. Fakat belki zahiren ona da temas ediyor. Ama asıl onun için sevk edilmemiş. Bu durumda orada bir başka bir ihtimal de var yani. İşte başka bir ihtimal varsa o zaman nas olmamaktadır. Zahiren ancak sabit olmaktadır. Nassan sabit değildir yani. İşte nas ile sabit olan neymiş? Ve huve, onun tarif oluyor bu. Bu kelime tariftir. Bu cümle tariftir yani. Nassan sabit olan neye denirmiş? Ve huve o, me öyle bir şey ki yedullu alel murad. Murad edilen şeye, kast edilen şeye delalet eden şeydir. Min gayri ihtimal, ihtimalsiz. Başka bir ihtimal yok. Bu durumda eğer nas ile sabit ise, yani bu şarta, bu tarife uygunsa, fela yessihu fihil içtihad. Bunda içtihat sahih olmaz tabii ki. İşte ve bihaza, bununla ittesa'an nitaq tatbik'il ahkam. Ahkamın tatbikinin sınırları genişledi. Ala kulli ma yestecidu min ahdas. Her bir şey üzerine ki hadiselerden yeni olan şeylerin her biri üzerine. Yani yeni olan olayların, yeni olan olayların cevabı, yeni olan olayların fetvası verilmesi gerekiyordu. Helal mıdır, haram mıdır yani, bu neyin nesidir? Dolayısıyla bu şekilde fıkıhın sınırları genişlemiş oldu. Yani yeni olan olaylar aslında fıkıhı genişletti. Onlara cevap verilmesi icap etti. Ve asbaha al-fıkhu yasiru ma ihtiyacatin nas. Bu şekilde fıkıh ilmi insanların ihtiyaçlarıyla beraber yürür oldu. Yani ihtiyaç oldu, fetva verildi. İçtihat, yani ihtiyaç oldu, içtihat yapıldı. Farz-ı misal bugün diyelim tüp bebek gibi bir soru var. İşte soruya karşı alimler içtihat yapacak vesaire. Bu şekilde yani içtihat genişlemiş oluyor. İçtihadın yani genişlemesi, fıkhın genişlemesi daha doğrusu böyle. İnsanların ihtiyacıyla beraber böyle genişledi. İşte son paragrafında bu konunun diyor ki müştehitler ve ba'd asr-ı müştehidin, müştehitlerin asrından sonra ve kesretül furu'l fıkhiyye ve bir sürü fıkhi fer'i meselelerin çoğalması fekkere ba'd-ül fukaha bu durumda yani müştehitlerden sonra fıkhi fer'i meselelerin çoğalması, tali meselelerin çoğalması, bir sürü cüz'i meselelerin çoğalması sonucunda bazı alimler düşündü, tefekkür ettiler. Fekkere tef'il babından yani çok düşünmek. Tef'il babı teksir içinde hatırlarsanız binadan. Yani bu tabi zaten çok düşünmeden de bunu bulmaları mümkün değildi. O yüzden tefekkere demedi de fekkere dedi yani. Yani çok düşündüler. Çünkü çok düşünmeden de bunları bulamazlardı zaten. Fakihlerin bazıları çok bir düşündüler. Neyi? Fi en yecme'u ma teferraka min hazil furu'. Bu fer'i meselelerden teferruk eden, ayrılmış olan şeyleri, konuları toplamayı. Yani bir sürü cüz'i meseleleri bir ana başlık, bir kaide yani altında toplamayı düşündüler. Yani meseleler çoğaldı, sorular çoğaldı. Bir sürü fer'i meseleler oluştu zamanla. Sorular soruldukça. Bunun üzerine bazı fakihler de düşündüler. Yani bunların birçoğu zaten bir kaideden çıkmış. Bir kaideye göre yani fetvası verilmiş. Bunu görünce dediler o zaman biz bunları kaideleştirelim. Böylece ilim talebesine kolaylık olsun. Yani alimlere de hatta kolaylık olsun. Çünkü bir sürü meseleyi ezberleyeceğine bir kaideyi ezberler. O kaideye göre o kaidenin altına giren bütün meselelerin cevabını halletmiş olur. Hepsini öğrenmiş olur. 100 meseleyi ezberleyene kadar bir kaideyi ezberler. Hem de bu şekilde mantığını anlamış olur. Perde arkasını anlamış olur. Yani o neye göre helal denildi veya haram denildi. Yani onun perde arkasını hem hikmetlerini hem dayandığı kaideyi hem o kaidenin dayandığı hadisi veya nas'ı anlamış olur. Böylece ufku genişler. Aynı zamanda da içtihat yapma gücüne ulaşmış olur. Çünkü böyle yapa yapa içtihat kabiliyeti gelişir yani. Kaideyi bilir, o kaidenin altına sokar bazı meseleleri. Böyle böyle yeni meseleler ortaya çıktıkça da onları da o kaidelerin altına sokmayı öğrenir. Böylece hem kendi ilmi genişler hem fıkıh ilmi genişler. Böyle düşündüler. Bir sürü mesele ezberlemesin talebeler veya hocalar. Feşera'u bunun üzerine başladılar. Fî vâd'i kavâid-i külliye. Bu kavâid-i külliyeyi bu kaideler ortaya koymaya başladılar. Öyle kaideler ki tedhulu tahtaha hâzil furu. Bu fer'i meseleler bunların altına giriyor. Bu kaidelerin altına giriyor. Yani bu kaidelerin altına girecek olan bu yani bu fer'i meseleleri kendi altına alacak olan kaideleri ortaya koymaya başladılar. Fekanet hazihi bidayetu ilm kavaidul fıkhul külliye. Bu şekilde bu kavaidul fıkhul külliye ilminin başlangıcı böyle oldu. Bu bir başlangıç oldu. ve neş'etihi ve bu ilmin yani başlanması, bidayeti, canlanması bu şekilde olmuş oldu. Evet. Şimdi bu fıkıh ilminin, fıkıh ilminin nasıl başladığını aslında anlatıyordu. Hatırlarsanız. Fakat son kısmında bu fıkıh kaidelerinin de nasıl ortaya çıktığını da söylemek zorunda kaldı. Esas şimdi konuya giriyor. Neş'etü ilmi kavaydül fıkıh külliye diyerek asıl şimdi konuya giriyor. Ama aslında konuya girmiş de oldu yani. Yani bir önceki konunun son paragrafında aslında işte fıkıh ilmi böyle gelişti derken ondan sonra en sonunda nasıl bağladı konuyu? Yani böyle gelişti. Ondan sonra da bu bir sürü meseleleri bir kaidenin altına toplayalım dedi bazı alimler. Bunun üzerinde kafa yordular. Böyle oldu deyince zaten otomatikman bu fıkıh kaidelerinin nasıl ortaya çıktığı konusuna da girmiş olduk yani. Yani iki konu çünkü bağlantılı birbiriyle, mecburen böyle yaptı. Şimdi el-Karafi, İmam Karafi dedi ki bu ilim nasıl yani gelişti onu açıklarken İmam Karafi diyor ki Eş-Şeriatul İslamiyye, İslam şeriatı iştemelet ala usul ve furu, usul ve furu içine alır. Onları kapsar. Yani demek İslam fıkhı bir usuldur bir de furu. Bir işin yani ana kaideleri, bir de fer'i meseleleri. Namazın şurası şöyle mi, oruç böyle mi, zekat şöyle mi, muamelatta, alışverişte şu şöyle mi falan. Bir sürü fer'i meseleler. Yani demek ki İslam şeriatı iki ana bölüme ayrılabilir. Birisi bu işin kaideleri, usulleri, biri de tali meseleler, teferruat. O kaidelere göre şekillenmiş olan fer'i meseleler. Ve usulüha kısmen. Yani ikiye ayırdık ama usul de kendi içinde ikiye ayrılır. İki kısımdır. Ehaduhuma el musamma bi usulul fıkh. Birisi, o ikiden birisi ne diye isimlendirilmiştir? Usulü fıkıh diye isimlendirilmiş. Türkiye'den çok bilinen de budur. Halbuki ikinci bir kısmı daha var. Ya bu usulü fıkıh neyle ilgilenir? Ve huve fi galibi emri. Bu genellikle bunun ele aldığı konular çoğunlukla neydir? Neyle ilgilidir? Leyse İlla kavaidul ahkamin naşiye an alfazil arabiyye khassan. Bu ancak Arapça lafızlardan neş'et etmiş olan fıkıh ahkam kaideleridir. Yani şöyle de diyebiliriz. Usulü fıkıh kelimeyle ilgilenen ilim dalıdır. Kelimeyle ilgilenir. Bu kelimeyle ilgilenen ilim dalına usulü fıkıh denirken, yani o kelime nedir? Mücmel midir? Mutlak mıdır? Yani bu da emir midir? Emir ise maksat nedir? Her zaman emir, yani el emru lil vücubdur ama her zaman da öyle değildir yani. Bazen emir sigasıyla gelmiş olsa da kasıt emir değil, yani vücubiyet değil, tavsiye ya da ibaha da olabilir. Yani bazen nedip bazen de ibaha ifade etmiş olabilir. Bunun gibi yani konularla ilgilenen ilim dalına usulü fıkıh denmiştir. Kelimelerle Arapça, özellikle Arapça olan o kelimeler o lügatta ne ifade ediyor, bundan ne anlaşılır, buna ağırlık veren ilim dalı. Mesela orada ben bazı satırlar atlıyorum hızlı gidebilmek için. Nahvu mesela el emru lil vucub ve nehyu lit tahrim. Mesela emir vücub içindir, nehi de tahrim içindir, haram kılmak içindir. Yani mesela Kur'an'da, sünnette bir emir gelmişse normal şartlarda vücub ifade eder, yani farziyet ifade eder. Bu vücub kelimesi ya da vacip kelimesi, Hanefilerde vacip kelimesi, daha doğrusu Hanefilerde vacip ile farz ayrıdır, diğer mezheplerde aynıdır. Ha vacip ha farz, farkı yok. Bizim Hanefiler arada bir fark görmüşler. Yani bir meselenin delili subutu kat'i olsa da delaletinde zan varsa, onun iki ihtimal varsa, yani mesela diyelim ki hadiste buyuruyor ki la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab, namazda Fatiha okumayanın namazı yoktur. Şimdi bu namazı yoktur derken, ya namaz eksiktir manasına da gelebilir, namazı kabul değildir bir daha kılsın manasına da gelebilir. İki ihtimal. Yani namazın sevabı yoktur gibi, ya da kamil değildir, eksiktir gibi bir manaya da gelebilir. İşte Hanefiler böyle yerde, o zaman Fatiha okumak vaciptir diyorlar. Farz değil. Çünkü iki ihtimal var. Diğer mezhepler böyle bir ayrımı kabul etmiyorlar ve bir şey ha vacip ha farz aynıdır diyorlar. Hanefiler böyle bir incelik tespit ediyor. Vacip ile farz itikat noktasında değişir. Sonucu itikat noktasında değişir. Amel noktasında değişmez. Vaciple de amel etmek şarttır, yani vaciptir. Farzla da amel etmek vaciptir. Yani amel noktasında farkı yok, İtikat noktasında fark var. Vacibi inkar eden kafir olmaz, farzı inkar eden kafir olur. Öyle bir fark var yani. Evet. Alimlerimiz böyle bir ilim dalı geliştirmişler demek ki. Kur'an'daki kelimeler üzerinde durmuşlar. O kelime ne ifade ediyor? Emir midir? Emirse ne ifade eder? El emru lil vücub. Genellikle böyledir. Eğer aksi bir delil yoksa, emir vücub içindir, yani farziyet ifade eder. Ve nehyu lit tahrim, eğer Allah ve Resul bir şey nehyediyorsa, başka bir delil yoksa, onun haramlığını ifade eder. Ama delil varsa belki de mekruh olduğunu ifade eder. Yani nehi ifadesi gelmiş ama belki kerahat ifade etmek için, yani haramlık ifade etmek için değil. Tabi bu başka delillerle anlaşılabilir. Başka delil varsa, başka delil yoksa, o zaman tabi ki el emru lil vücub ve nehyu lit tahrim. Bu böyle. İşte usulü fıkıh bu gibi konularla ilgileniyor. Allah razı olsun alimlerimizden, yani bu konuları hep halletmişler. Yoksa hepsi bugüne kalsaydı, bugün zaten öyle bir ilim de yok dünyada, İslam medeniyeti de yok. Dolayısıyla da bu ilimler hiçbiri de gelişmezdi. Böyle her şey karman çorman kalmış olurdu. Yani nasıl ki Hazreti Ömer Kur'an'ı toplayalım, sonradan problem olmasın, karışmasın demiş, hayırlı bir hizmet başlatmış, yapmış ise, aynı şekilde bu ilim dallarını geliştiren alimler de gerçekten büyük bir hizmet yapmışlar. Ve bu ilim dallarının sayesinde sonraki asırlarda çıkarılabilecek olan fitnelerin de önüne geçmişler. Bu ilim dalları gelişince oryantalistler, İslami ilimler üzerinde çalışan İslam düşmanları, açık kapı arayanlar, bunlar aradıkları fırsatları aslında bu ilimler yüzünden bulamıyorlar. Bu ilimler onların önünde engel oluyor. mesela bu ilimleri de o yüzden hatta yok etmek istiyorlar. Usulü fıkıh ilmin düşmanıdırlar mesela. Neden? Çünkü mesela Fazlur Rahman, onların talebeliğini yapan Fazlur Rahman gibiler mesela diyor ki kelimelere çok takılmayalım. Bu kelimeler, yani Kur'an'ın kelimelerini kastediyoruz. Kur'an'ın kelimeleri zaten dışarıdan gelmiş, Allah'tan gelmiş değildir. Peygamberimizin kalbinde oluşmuştur. Dolayısıyla hem Allah'ın kelamıdır hem Peygamberimizin kelamıdır. Haşa. Bu kadar ileri gitmiştir. Hem Allah'ın kelamı hem Peygamberimizin kelamı görecek kadar ileriye gitti. Ve bunu niye söylüyor? Yani aslında bundan sonra bir şey söyleyecek. Onun altyapısını hazırlıyor. Yani bu cümleler asıl söyleyeceğinin altyapısını hazırlamak için söylediği cümlelerdir. O da nedir? Madem ki yani Peygamberimizin kalbinde oluşmuş, dışarıdan aynen böyle kelime kelime gelmemiş, Cebrail'in getirdiğini kabul etmez, meleğin getirdiğini kabul etmez. Halbuki Kur'an-ı Kerim kaç yerde onu Ruhul Emin indirmiştir buyuruyor. Bu Ruhul Emin'i Hristiyanların Ruhul Kudüs'ü gibi anlıyor yani. Zaten onların içinde kala kala onlar gibi bakıyor meselelere artık. Yani bir kutsal ruh kalbine indirmiş gibi. Böyle bakıyor. Onu bir melek olarak değil de tıpkı yani kutsi hadis gibi. Yani Kur'an'ı da kutsi hadis mertebesine indiriyor. Nasıl ki kutsi hadis mana Allah'tan lafız peygamberimize ait. Aynı şekilde Kur'an'ı da o makama indiriyor. Yani mana Allah'tan geliyor, peygamberimizin kalbinde kelimeye dönüşüyor. Tıpkı Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın kelimesi gibi görmesi gibi. Yani Allah'ın kelimesi yani Allah. Halbuki kelam başkadır, kelime başkadır yani. Kelam ile kelimeyi karıştırdılar. Kelam Allah'ın sıfatıdır ama kelime o sıfatın sonucudur. Sıfatı değildir. Kelamdır Allah'ın sıfatı. Allah konuşur tabi. Ama o kelime Allah'ın sıfatı değildir. Nasıl ki onlar kelime ile kelamı, kelime ile Allah'ı aynı kefeye koydular. Halbuki sıfat bile zatının aynısı değildir. Bırakın kelimeyi, sıfatın sonucunda ortaya çıkan ürün kelime. Mesela Allah Halık'tır, yaratan. Bu onun sıfatı. Bu sıfatın sonucunda bizi yaratmış mesela. Biz Allah değiliz. Biz o sıfatının sonucuyuz. Sıfat başka, o sıfatın sonucunda ortaya çıkan ürün başka. Yani Allah'dır Halik olan, biz mahlukuz. Madem ki bizi Allah o sıfatıyla yarattı, o halde biz de Allah'ız denilemez. Onların demiş olduğu sözün manası bu olmuş oluyor. Kelam ile kelimeyi aynı kefeye koyunca, o zaman Allah'ın kelam sıfatı varsa, İsa da ol emriyle olduğuna göre Allah'tan bir kelime. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelimesi bile demez. Allah'tan bir kelimedir. Kelimetullah değil. Kelimetun minhu. Ondan, Allah'tan bir kelime ifadesi kullanılıyor. Kur'an'da Ali İmran suresinde. İskâletil melâiketu ya Meryem innallâhe yübeşşiruki bi kelimetin minhu. İnna Allaha yubeşşiruke bi kelimatin minhu muhu diye İsa ibn Meryem diye devam ediyor. Yani o melekler tebşir etti, müjdeledi ki ey Meryem, Allah seni müjdeliyor. kendinden bir kelime ile, kendinden bir kelime, kelimetullah değil yani, kelimetun minhu yani. Nasıl ki onlar kelime ile kelamı karıştırdı, o yüzden Kur'an-ı Kerim dalin diyor zaten onlara, sapıttılar. Öyle anlamak istedikleri için aslında saptılar. İşte Fazlur Rahman gibilerde de böyle onlardan etkilenmeler sonucunda Allah'ın peygamberimize, peygamberimizin, yani Allah manayı gönderiyor peygamberimizin kalbine, o kelime peygamberin kalbinde oluşuyor. Dolayısıyla hem Allah'ın kelamı hem peygamberin kelamı gibi. Şimdi böyle olunca buna bir şey bina edecek sonra tabii. Bunu niye söylüyor? Bir derdi var. Bir şey söyleyecek. Arkasında bir şey gelecek bunun. Birisi bir şey söylüyorsa bir şeyin zeminini hazırlıyordur yani. Giriş, gelişme, sonuç. Yani bu giriş yapıyor şu anda daha konuya. Ondan sonra madem ki kelime bizatihi Allah'tan değil, melek tarafından getirilmiş değil, peygamberimizin de bunda bir fonksiyonu var, haşa, o zaman kelimelere çok takılmaya gerek yok. Mesela Kur'an-ı Kerim hırsızın elini kesin demişse, faktau demişse, biz fadri bu diye de anlayabiliriz yani. Yani elini kesin demiş ama biz kesin diye anlamayız da, yani fadri bu diye anlar, vurun ya, birkaç değnek vurun mesela. Böyle de anlayabiliriz diyecek yani. Çünkü kelime önemli değilmiş. Bu aynı zamanda usulü fıkıh ilminin de köküne atom bombası koymaktır. Yani bu mantık usulü fıkıhı da iptal ediyor kökten. Çünkü usulü fıkıh demin söyledim. Neyle ilgileniyor? Kelimeyle. Kelimeyle ilgileniyor. Ama bu mantığın sonucunda kelime ile ilgilenen bu ilim dalı da kalmayacak yani. Yani böyle acayip oyunlar tezgahlıyorlar yani. Çünkü bu iş üzerinde özellikle çalışıyorlar. Uzmanlaşıyorlar yani, zamanla uzman oluyorlar. Demek ki usulü fıkıh alanı bu. El-emru lil-vucub ve nehyü lil-tahrim ve sigatul khassa lil-umum ve mesela bunun gibi ve nehyü zelik, bu gibi kuralları koyar usulü fıkıh. Yani bir özel siga, özel bir şey için gelmiş bir siga da olsa, bir şeye has da olsa, fakat umum ifade edebilir. Bunun gibi bir takım kurallar. Ve kısmı sani, ikinci kısma gelince kavaidu kulliye fıkhiye celile. Bu kim konuşuyor burada hala? İmam Karafi. O diyor ki İslam şeriatı iki kısımdır. Biri usul, biri furu. Usul de iki kısımdır kendi içinde. Bir usulü fıkıh, biri de kavaidu kulliye. Fıkıh kulliye yani. Kesiretül adet, çoktur diyor bunların adedi de, bir tane iki tane değil. Azimetül medet, bunda ilim talebesine veya işte alimlere faydası da büyüktür, yardımı da çoktur. Böyle anlatıyor bunun faydasını, onları girmeyeceğim. Zaten daha evvel ben kitaba giriş yaparken faydasına temas etmiştim yani, bu kaideler sayesinde sonraki asırlarda ortaya çıkacak olan bir sürü fer'i meseleler halledilir. Yani İslam fıkhı o zaman için gelmiştir, bu çağa nasıl hitap edecektir, bu çağda hala eski kanunlarla, eski hükümlerle olur mu, 1400 sene evvel gelmiş olan hükümlerle olur mu gibi böyle iddialarda bulunanlara ben daha evvelki derste cevabını vermiştim. Bir kere bir, bu Allah'ın kelamıdır, insan kelamıyla benzetemezsiniz. İnsan kelamı elbette ki bugüne uysa bile yarına uymayabilir. 1400 sene sonrasına hele hele hiç uymaz büyük ihtimalle. Ama bu Allah'ın kelamıdır, insan kelamına benzetmek şirktir. Ayrıca Kur'an'da ve sünnette öyle bir üslupla gelmiştir ki ondan genel kaideler elde etmek mümkün olmaktadır. Ve o genel kaideler bütün asırlara hitap edebilecek şekildedir. Ve o kaideler de bitmez. Yani bazı alimler 17 tane tespit etmiş, bazısı 137 tane tespit etmiş, bazısı 200 tane tespit etmiş. Yani bu daha da çoğalabilir ileride. Evet. Bu kaideler, bu genel fıkıh kaideleri, bunlar usulü fıkıhtan farklı şeylerdir. Usulü fıkıh kelimeyle ilgilenir, kaidelerle ilgilenmez. Mesela usulü fıkıh edarar yuzal demez. Zarar kaldırılır demez yani. Usulü fıkıh konusu değildir bu. Bu kavacül fıkhiye de, bu da mesela ennehyu li tahrim demez. Bu da onun konusu değildir. Yani nehi tahrim içindir, emir vücub içindir. Bunu usulü fıkıh söyler. Darar yüzel kaide, bunu da fıkıh kaideleri söyler. İkisinin alanı ayrıdır yani. Türkiye'de genellikle usulü fıkıh dersleri yapılmıştır yıllarca. Ama bu genel fıkıh kaideler işlenmemiştir. Pek bilinmez. Meşhur değildir yani. Halbuki çok eski asırlardan beri bu ilim dalı gelişmiştir. Bu ihmal edilmiş bir alandır yani. Ya mesela piyasada da gerek tercüme gerekse Arapça olarak bir sürü usulü fıkıh kitabı bulursun. Ama kavaidül fıkıh külliye, yani kavaidül külliye fıkıhya daha doğrusu, bulamazsın yani. Yani genel fıkıh kaideleri pek bulamazsınız yani. Nadirdir. Arapçada birkaç tane var ama Türkçe'de hemen hemen hiç, çok nadir yani. Evet. Ve lekad neş'et ma neş'etil iştihad. Bu ilim dalı iştihad ile beraber başladı, canlandı. Ve tabbakaha el müştehidun. Müştehitler de bunu tatbik ettiler. Bu kaideler tatbik ettiler. Min eymetil mezahibil İslamiye, İslam mezheplerinin imamlarından olanlar bunları tatbik ettiler. Onlar bunu biliyorlardı. Belki böyle kitap yazmadılar. İmam-ı Azam mesela usulü fıkıh kitabı yazmadı. Ne usulü fıkıh ne de kavaidül külliye. Böyle şeyler yazmadı. Ama bunlar elbette ki bütün müştehitler biliyor. Fe'inel İmam-ı Ebu Hanife, mesela İmam Ebu Hanife istaksa mevaridi nusus minel kitab ve sünne ve akdiyeti sahabe. İmam-ı Azam bu Kur'an'dan ve sünnetten ve sahabe fetvalarından olan naslar üzerinde incelemeler yapıyordu. Bunların hikmetlerini, bunların kaynaklarını tespit etmeye çalışıyor. Üzerinde araştırmalar yapıyordu. İstiksa yapıyordu. وَاَرْجَعَ النَّظَائِرْ اِلَى asl ve benzerlerini asla döndürüyordu. Benzer meseleleri asla döndürüyordu. Asıl kaideye yani bağlıyordu. Yani bu böyledir çünkü şu kaideden dolayı diyordu. Benzeri meseleler hepsini bir kaideye bağlıyordu. Öyle kaideler ki o asıl kaideden teferru etmişlerdir. تَتَفَرَّعُ مِنْهُ O asıl minhu yani minel asıl. Asıl kaideden teferru etmiş, çıkmış, elde edilmiş olan o asıl kaideye bağlıyordu. O yani birbirine benzer meseleleri asla bağlıyordu. Evet. Ve sonra feştemaat ledeyhin usul ve mebadi. Bu şekilde çalışmalar yapınca elinde bir takım usul, asıllar ve de prensipler oluştu. Asıllar ve prensipler oluştu. Ve feize nedetil iştihad el ehbar an tilkel mebadi, bazen bu haberler, yani rivayetlerle gelmiş olan haberler, bazen hadis tarzında, bazen sahabe kavli tarzında gelmiş olan haberler bu prensiplerin dışına çıktığı zaman, yani bir haber geliyor bu kaidelere uygun değil. Kânet yani el-kavâid, kânenin ismi mahzuftur. Kanaatimce burada kavâide gidiyor. Yani kânetin ismi hiyedir ve kavâide gidiyor. Kânet münâhede, bu durumda yani bu gelen haberler kaidelere den ayrılırsa, kaiden dışına çıkarsa, o zaman kaideler karşı geliyordu. Neye? Lima huve akva minha. O haberlerden, minha ya minel akbar, haberlerden daha kuvvetli olan şeye karşı gelmiş oluyordu. Yani bir haber geliyor mesela, diyelim zayıf bir haber, kaideye ters. Bu durumda kaide ile o haber çatışıyor. Bu durumda İmam-ı Azam kaideyi alıyordu, haber zayıfsa haberi almıyordu. Çünkü kaide daha sağlam. Kaide hem kaynağı daha sağlam, sahih bir habere dayanıyor. O sahih haberden, ama Kur'an'dan, ama hadisten, sahih hadisten elde edilmiş. Ya ona dayanıyor, ya da en azından bütün alimler hepsi o kaideyi biliyor ve kimse itiraz etmiyor. Bu da bir önemli bir şey. Yani böyle bir kaide varken elimizde, neden ben o kaideyi bırakayım da zayıf habere uyayım diyor. O gibi meselelerde zayıf rivayetleri terk edip kaideye bağlı kalıyordu İmam-ı Azam. يقول حافظ محمد بن يوسف الصالحي, o şöyle söyler, Hafız Muhammed bin Yusuf Salihi diyormuş ki, o kelime tam okunmuyor ama feyaktadi hazin kavait şeklinde olabilir. Bu kaidelerin gereğince tereke el imam Ebu Hanife rahimahullah el amele bi hadisin kesira min el ahad, haber vahitlerden birçoklar, birçok hadislerle ameli terk etti İmam-ı Azam. Bu kaidelerin gereğince. Yani ne zaman terk ediyor? Haber zayıf ise. Yani her zaman haber vahit zayıf demek değildir, onu da belirtelim. Haber vahit sahih de olabilir. Ama haber vahid zayıf ise, hem haber vahid hem de zayıf ise, kaideden daha kuvvetli değilse, o durumda kaideye uyuyordu, o haber vahidi, zayıf olan haberi terk ediyordu. Bunu yanlış anlayan bazı kimseler İmam-ı Azam'a ya da İmam-ı Azam'ın ekolüne rey ekolü dediler. Yani reyine göre fetva veriyor. Sanki hadisleri terk ediyor da reyine göre fetva veriyor gibi. Haşa, hiçbir müştehid için böyle bir şey söylenemez. Zaten böyle bir şey yapana müştehid denmez. Yani nas olacak ya da sağlam bir haber olacak ve o habere uyacağına kendi fikrine göre içtihat yapacak, zaten buna alim denmez. İmam-ı Azam eğer bir haber vahidi terk ediyorsa, bir, zayıf olduğu için, iki, başka daha kuvvetli bir kaideye dayandığı için. Bu kuvvetli kaide elimizde varken bu zayıf habere göre hüküm vermek uygun değil diye düşündüğü için. Bu da onun hakkıdır. Vel hak, bu konuda yani bu yazar, bu şahıs ne diyormuş? Doğru olan şu ki ennehu lem yuhalif el hadise inaden. İmam-ı Azam inat olarak bu hadislere muhalefet etmemiştir. Ya da hadis kabul etmediğinden, hadis inkarcılığından değil. Bugünkü hadis inkarcılarıyla karıştırılmasın. Bel halefehe, o bu hadislere muhalefet etti iştihaden. İştihat olarak muhalefet etti. Yani onları zayıf gördüğü için ve daha kuvvetli delile muhalif gördüğü için. Hadis inkar ettiğinden değil, kendi re'ine göre hüküm verdiğinden değil. Bugünküler kendi re'ine göre hüküm veriyor. Bir şeye, yani daha kuvvetli bir kaynağa dayandığından değil. Onu aklına uygun görmüyor. Mesela rejim. Mesela rejim. Yani sen rejimi neye göre inkar ediyorsun? Mesela neye aykırı mesela? Söyler misin? Mesela neye aykırı? Hangi ayete aykırı? Hangi hadise aykırı? Söyle bakalım. Yani bir şeye aykırı değil. O Nisa suresinde bir ayet var. Ona bazıları dayandırmaya çalışır. Muhsanat olan kadınlar, muhsanat olan bayanlar diyelim, zina ettiğinde, o cariyeler için bu, zina ettiğinde hür kadınların cezasının, hür bayanların cezasının yarısını verin. İşte burada yarısı dediğine göre, demek ki rejimin yarısı olamayacağına göre, o halde demek ki rejim yok. Ya saçmalama, bununla alakası yok yani. Yani orada muhsanat, aynı sayfada 2-3 yerde geçiyor muhsanat kelimesi. Birinde evli kadın manasında, birinde de hür, bekar manasında geçiyor. Hür manasında geçiyor. Aynı sayfada. Yani sen bunu neden evli kadın diye anlamak istiyorsun? Tabii meallerde de hata var. Mealler de bunu tercüme ederken hür kadınların cezasının yarısı diye tercüme ederse, tabii ki böyle cahiller de mana bu zannedecek. Halbuki muhsanat kelimesi evli kadın manasına da geliyor. Hısınlanmış, yani koruma altına alınmış, hısın kala, yani korunmuş olan muhsanat, bunlar korunmuş olan kadınlar. Bu korunmuş olan kadınlar evli de olabilir, bekar da olabilir. Bekarsa hürdür. Ailesi tarafından koruma altında yani. Dolayısıyla hani bu gibi delillere dayanarak, ben şimdi konuya tam girmek istemiyorum da konu dağılmasın diye. Yani rejimi mesela adam inkar ediyor, buna dayanıyor. Yani işte bu ayette ceza muhsanatın şeyinin yarısını vurunuz. Onun rejimin de yarısı olamayacağına göre, o halde yüz değnek. Demek ki yüz değneğin yarısı, o halde rejim yok. Hayır efendim, bu ayette o cariyelere zina ederlerse onlara hür bekarların yarısı demek oluyor. Çünkü rejimin yarısı olmaz. Demek ki yüzün yarısı 50 değnek vurulacak demek oluyor. Bu ayette rejim yoktur diye bir şey yok. Böyle bir delil yok. Buna delil olmaz yani bu. Yani bunlar rejimi inkar ederken mesela neye aykırı buluyorlar da inkar ediyorlar? İşte bu vahşettir diyorlarsa, haşa, Allah'ın hükmüne böyle bir şey denilemez. Aynı hüküm Tevrat'ta da var. Ve Kur'an'da da benzer hükümler var. Yol kesenler, adam öldürenler, milletin malını çalanlar hakkında hem çalmış hem öldürmüş. Hem yol kesmiş hem çalmış, zorla, daha doğrusu çalmamış, gasp etmiş. Çalmak gizli olur. Bunlara elleri ayakları çaprazlama kesilip idam cezasını Kur'an-ı Kerim söylüyor. O zaman haşa, bu da vahşet. Böyle, bu nasıl laf yani? Hadi rejim Kur'an'da yok diye böyle rahat konuşuyorlar. Bu da bu Kur'an'da var. Bunu da mı inkar edecekler? Günahın çirkinliğine göredir ceza. O büyük bir günah olduğundan, ona göre de ağır bir ceza, ibret-i alem eden bir ceza verilmiştir. Bekarla evlinin de aynı kefeye konulması ya da evlenmiş olan bir kimsenin aynı kefeye konulması da zaten adalete de uygun değildir. Akla da uygun değildir. Yani İmam-ı Azam'ın bazı hadisleri terk etmesine dayanarak işte biz de terk ediyoruz diyenler Allah'tan korksunlar. İmam-ı Azam böyle kafasına göre konuşmuyordu. Haber zayıfsa terk ediyordu. Bir başka kaideye dayanarak, daha kuvvetliye dayandığı için bugün rejim inkar edenler neye göre inkar ediyor? Yani rejimle ilgili haberler zayıf mıdır? Tam tersine mütevatire yakındır diyor Mevdudi. Yani mütevatir olmasa da en azından onlarca sahih hadis tespit edilmiş bununla ilgili. Ya mütevatire yakın ya da en azından meşhur seviyesinde ve sahih seviyesinde en azından. Ve bütün mezhep imamları da kabul etmiş. 4 mezhebi de 14 mezhebi de kabul etmiş bunu. Kabul etmeyen kim? Tarihteki en büyük cahiller olan haricilerin ezraki kolu. Başka yok. Hepsi, bütün mezhepler, Şia da bunu kabul eder. Bütün mezhepler, bu kadar mezhep müştehitlerinin ittifak ettiği bir konuda İnsan biraz Allah'tan korkar, biraz dikkatli olur. Bu mezhep imamları zaten en ufak bir şüphe olduğu zaman zaten ihtilaf ediyorlar hemen. Hemen ihtilaf ediyorlar. Bunlar bu kadar ince düşünen, hesaplar, kitaplar yapan, araştırmalar yapan bu müştehitler en ufak bir farklı bir mana gördüğü zaman çekinmeden dobra dobur söyleyebilen cesur insanlar. Eğer bunların hepsi aynı şeyi söylemişse demek ki bunun delili sağlam. Demek ki başka bir ihtimal yok. Demek ki bu. Bu mezhep imamların, İmam Cafer gibi, İmam-ı Azam gibi olanlar sahabeyle de görüşmüşler üstelik. Yani peygamberi görenleri görmüşler, onlarla konuşmuşlar. Rejim var mıdır, yok mudur, peygamber hakikaten yaptı mı, yapmadı mı? Ya İmam-ı Azam'dan, İmam Cafer'den sen daha iyi bilemezsin ki, sahabeyle görüşen onlar yani. Hadis inkarcıları kendilerini İmam-ı Azam'a benzetmesin. Biz de onun gibi işte reyimize göre hüküm veriyoruz falan. Sizinki nefsinize göre hükümdür. İmam-ı Azam hadis sahih ise mezhebim odur diyor bütün müştehitler. Hadisin hadis sahih değilse orada başka kaideye göre, o kaidenin de dayanağı sağlam olduğu için o kaideye uymak daha sağlamdır diyor. Yoksa hadis varken kaideye bakmıyor İmam-ı Azam. Çünkü kaide sonuçta bir içtihattır. O hadisten çıkarılmış bir cümledir, bir manadır. Yani icabında istisnaları vardır. O yüzden belki istisna kapsamındadır diye İmam-ı Azam orada habere uyar, kaideye uymaz. Haber sahihse. Kendilerini İmam-ı Azam'a benzetmesinler. Hadis inkarcısı olduklarını inkar etmesinler. Bel halefehe, yani İmam-ı Azam hadislere muhalefet etmedi inat olarak ya da hadis kabul etmez bir insan gibi değil. Bel aksine halefehe, o bu hadislere muhalefet etti. İçtihaden, içtihat olarak kafasına göre değil, içtihaden lihucacil vadiha, bu açık delillerden dolayı. Açık deliller vardı elinde, ondan dolayı bu zayıf hadisi terk ediyordu. Bu da gayet normal. Ve delailu saliha, ve salih delillerden dolayı. Ve lehu bi takdiril hata, İmam-ı Azam için vardır. Ne vardır? Velev ki hata etmiş olsa bile, hata takdir etsek bile ecir, bir ecir vardır. Hata, çünkü içtihat etmiştir. Ve bir takdir isabet etti ise, öyle kabul edersek ecran, iki ecir vardır. Yani onunki bir içtihattır. İnkarcılık değildir. Böyle şey olur mu falan filan demiyor yani. Yani Hadis sahihse sahih o kadar. Neyse o. Böyle şey olur mu demiyor. Şimdi rejimi inkar edenler, bunun gibi hükümleri, hadislerle sabit olan hükümleri inkar edenler böyle şey olur mu diye inkar ediyor. Bir şeye dayandığından değil. Ya da rejimin kelime manasına bakıyor. Sadece kelime manasına bakarak hüküm vermek bid'attır ve bu icmaya da muhalefettir. Kelime manasıyla hüküm vermek nereden çıktı? Rejim sövmek manasında, işte kızmak, kınamak, ayıplamak falan. O halde biz de işte kınarsak tamam. Yani şimdi sen bekara yüz değnek vuruyorsun. Evlendikten sonra zina eden namussuza yalnızca kınayacaksın, öyle mi? Pes yani. Pes. Bu kadar olur ancak saçmalık. Ancak bu kadar saçmalık olur yani. Yani bekarın günahıyla evlinin günahı bir olur mu? O zaman madem ki kelime manasıyla hüküm vereceksek, o zaman namaza da zekata da böyle hüküm verelim. Namaz da duadır, kelime manası. O halde biraz dua etse ya da hatta elini kaldırmasına da gerek yok yani. Ya Rabbi beni affet dese ya da şöyle bir baksa, Subhanallah dese, Allah ne güzel yaratmış ya Rabbi, bizi cennetine de koy dese mesela, o zaman tamam, namaz kılmış olacak. Zekat da temizlik demektir. O zaman demek ki temizlik yapsa, evini temizlese veya kendini temizlese, elbisesini temizlese veya banyo yapsa zekat ver. Ya saçmalama. Böyle şey olur mu? Kelime manasıyla ıstılahi manası arasında irtibat vardır ama kelime manasına göre hüküm verilmez. Istilahi mana anlaşılırken kelime manasından istifade edilerek anlaşılır. O da bir güzellik katar. Olay odur. Yoksa asıl olan istilahi manadır. Şimdi elimizde birçok hadis var, sahih hadis var rejimin olduğuna dair. Peygamberimizin rejim ettiğine sonra namazını da kıldığına, onun rejim ettiği kişinin de namazını kıldığına dair birçok hadis varken sen bütün bunları görmezden geliyorsun. Ondan sonra rejimin kelime manasına göre hüküm verelim diyorsun. Sen sapmak istiyorsun. Yahudi alimleri gibi hükmü değiştirmeye kalkışıyorsun. Nasıl ki Aziz Paul Hristiyanlığa testisi sokan Aziz Paul ya da Paulus, nasıl ki şeriatı kaldırmıştı. İnsanlara zor gelen Yahudi şeriatını kaldırmıştı. Normalde İncil'e ahlak kuralları olarak bakacaklar, şeriatı da Tevrat'tan alacaklardı. Aziz Paul şeriata bağlı kalmadan da dini yaşamak mümkündür diye bu bid'ati başlattı ve o yüzden Hristiyanlığın şeriatı yoktur. Şimdi bunlar da gitgide onlara benzemeye başlıyorlar. Yani insanların kabullenemeyeceği, insanlara zor gelen hükümleri değiştirmeye kalkışıyorlar. Allah göstermesin, senin başına gelirse bir gün, o zaman rejimin hakikaten de hak olduğunu, layık olduğunu anlarsın yani. Bu mantıkla düşünürsen o zaman hırsızla ilgili hüküm de aynı şekilde çok ağır bir hüküm gibi gelebilir insana. Allah istediği gibi hükmeder. Yahkum ma yurid. Sana mı soracak nasıl hükmedeceğini? Her şey Allah'ındır, istediği gibi hükmeder. Ve bihaza yattadih. Bununla anlaşılır ki, açık olur ki أَنَّ مَسَبَ الْاِمَامِ الْاَعْظَمْ اَبِي حَن۪يفَ النُعْمَانِ İmam-ı Azam هُوَ اَوَلُ مَزَهِبِ الْاِسْلَامِيَّ. Bu ilk İslam mezheplerinin ilkidir. Bunu anlıyoruz ki yani ilk defa bu konulara giren, bu kaidelere göre hükmeden, zayıf hadisleri terk edip bu kaidelere göre hükmeden ilk imam olduğunu anlıyoruz İmam-ı Azam'ın. Dolayısıyla yani diyebiliriz ki bir bakıma sanki bu ilmi İmam-ı Azam temelini atmış yani. Öyle elleti öyle İslami mezhepler ki tabbakat hazil kavaid, bu kaideleri tatbik ettiler. Ba'den sağat he bunlar öyle tertiplendikten sonra o yani Hanefiler tertiplediler. Ondan sonra diğer mezhepler bunlardan aldılar. Sümme nakalaha anhum ulema'il mezahibil islamiyyel ukhra. Sonra diğer mezhep alimleri, diğer mezhepler alimleri bunlardan naklettiler. Nakalaha yani hazil kavait. Bu kaideleri nakletti. Anhum yani an ulema'il ahnaf yani. Hanefi alimlerinden naklettiler. Ve lealle evvela men davvene, hatta yani şöyle de denebilir, umulur ki ya da mümkündür ki evvela men öyle davvene tedvin eden bu ilmi bazı kavait, bazı kavait fil mezhebil Hanefi, Hanefi mezhebinde bu kaidelerin bir kısmını tedvin eden ilk kişi huve Ebu Tahir Eddebbasi. Ebu Tahir Eddebbasi'dir. Min ulemeyl karnil rabi' vel hamis el hicri. Hicri olarak yani 4. ve 5. asırda yaşamış olan. Demek 4'ün sonu 5'in başı. Bazı rivayetlerde böyle. Bazı rivayetlerde 3'ün sonu 4'ün başı gibi. Her neyse. Yani ne zaman yaşadı çok da önemli değil. Ama işte bunu ilk defa tedvin eden, bu ilmi düzenleyen, bazı kaideleri artık tedvin etmiş, misalleriyle açıklamış ilk kişi Ebu Tahir Eddebbasi, Hanefilerden. Fakat nekaleha anhu kema kil, denildiği gibi ondan bunları nakletti. Kim? Ebu Said el-Harevi. Ebu Said el-Harevi ondan nakletmiş bunları. Şafii, bu Şafii mezhebinden. Demek Şafiler Hanefilerden almışlar bunu. Yani bu işin başına tohumunu atanlar Hanefiler. Ba'den rahale ile Ebi Tahir. Ebu Tahir de Bahs'in yanına gitmiş. Onun yanına gittikten sonra ondan almış. Bu şahıs ondan öğrenmiş yani Şafii alimlerinden. El-Harevi Hanefi alimlerinden öğrenmiş bunu. Ve nakale anhu ve yine ondan nakletti ba'du hazil kavaidi. Bazı kaideler ondan nakletti. Yani El-Harevi Ebu Tahir'den nakletti. Ve minhe el-kavaidil khams. O naklettiği kaidelerden bir kısmı da neymiş? El-kavaidil khams. Beş kaide. Elleti öyle beş kaide ki, daha sonra gelecek bu beş kaide. Tu'teber. Şöyle itibar edil. Ümmehatil kavaidil kulliha. Yani bu kaidelerin hepsinin anası, anaları itibar edilen o beş kaideyi de yine Hanefi imamından almış Şafiler. Yani bu beş kaide Şafi fıkhının temelidir. Beş kaideyi de aslında Hanefilerden almışlar. Yani bu tabii şu demek değil yani. İmam Şafi bunlar bilmiyordu da. İmam Şafi'den çok sonra bu olay oluyor zaten. Yani İmam Şafi, İmam-ı Azam'ın öldüğü sene doğdu. Hicri 150 yani. Yani 2. asırda doğdu. Zaten mübarek gençken de vefat etti. 50 küsur yaşındaydı aşağı yukarı. 54'tü herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Erken öldü yani. Biraz daha kalsaymış demek ki ne kadar miras bırakacakmış bize. Tabii 2. asırda yaşadığı için, Hicri 2. asırda yaşadığı için kendinden ta 200 sene sonra bu dediği alim yani. Hanefi alim Ebu Tahir Eddebbasi. Dolayısıyla İmam Şafii bunları bilmiyor değil yani. Şafii alimleri belki ondan öğrenmişler. El-Harevi gitmiş ondan öğrenmiş. Ebu Tahir'den öğrenmiş. Yoksa İmam Şafii ondan öğrenmiş değil yani. İmam Şafii zaten ondan 200 sene evvel yaşamış. Ve kîl, ve yine dendi ki inne evvela mecmua, bu konuda yani vasalet fi şekli risale ileyne, bize vasalet ileyne yani Yani inne evvela mecmu'a vasalat ileyne fi şekli risale. Yani böyle de okuyabilirsiniz. Yani bu mevzuda bize risale şeklinde vasıl olmuş, ulaşmış olan mecmuanın en öncesi, ilki Gavaydül Kerhi. Böyle de bir görüş var. Bir rivayete göre de böyle. İlk defa bu hususta belki Ebu Tahir yazmış ama mecmua şeklinde bize gelmemiş. Ya da kaybolmuş, yazmışsa da bize gelmemiş yani. Ama Kerhi'nin, Gavaydü Kerhi diye meşhur olan, ilk defa böyle yani mecmua şeklinde yazılmış olan budur. Yine o da min ulemeyl ahnaf, o da Hanefilerdendir yine. Sonra vakat şerrahahe Ebu Hafs Ömer en-Nesefi. Daha sonra bunu Ebu Hafs Ömer en-Nesefi bunu şerh etti. Yani Gavaydü Kerhi'yi şerh etmiştir. Ve huve fi sem'i ve selasine kaide. Bu Gavaydül Kerhi'de kaç kaide varmış? 37. Sem'u ve selasin. 37. 3 ile 10 arasında zıddı söylenir. Seb'a 7'dir. Seb'a Taytenis de söylemiyor bakın. Çünkü kaideyi kastediyor. Kaide müennestir, zıddı da müzekkerdir. Seb'atun ve selasin demiyor. Seb' ve selasin diyor. 3 ile 10 arasında tersi söylenir. Ve huva fi seb'in ve selasine kaide. Şimdi Ebu Tahir'in yazdığında 17 kaide var bazı rivayetlerde. Kerhi'ninkinde 37 kaide. Daha sonra yani bunu geliştirmişler yani. Oraya geçelim. Sonra bir alt paragraf. Sümme ca el imam Ebu Zeyd Abdillah Eddebusi el Hanefi. O da Hanefi imamlarından. Ebu Zeyd. Ebu Zeyd Debusi, o gelmiş. Fe vada kitab te'sisin nazar. O da bu kitabı ortaya koymuş, yazmış yani. Te'sisin nazar. Bunda da ve dammenehu mecmu'a mine davabit el mühimme el khassa bi mevduat muhaddede. Bu da bazı mühim kaideleri toplamış, koymuş. Sümme ca İbn-i Nüceym el Hanefi, o da Hanefi yine. Am 970, yani 970 Hicri yılında ölmüş olan İbn-i Nüceym geldi. Cema'a o da topladı. Fil fennil evvel hamsen ve aşrine kaide. Bu da yine 25 kaide toplamış. Sümme tetâbe'a ulemâ'il mezâhibil ukhra. Sonra diğer mezhepler tetâbu etti. Arda arda geldiler. Yani onlar da bu işe başladılar. Fit te'lif vel kitâbe. Bu hususta kitap yazma ve telif etme konusunda onlar da başladılar. Fi kavaidil fıkhül külliye. Bu konuda yani kavaidil fıkhül külliye konusunda kitaplar ve risaleler yazmaya başladılar. Ve belagat ezzirvete fi te'lif fil karni samin el hicri. 8. hicri asırda bu zirveye ulaştı. Te'lif konusunda zirveye ulaştı. Ellezi öyle bir hicri asır ki, yani bu 8. hicri asır meşhurdur. Ellezi öyle bir asırdır ki bu asır yu'teber azam uhudu te'lif vel kitabe fiha. En fazla yani te'lif ve kitabenin olduğu asır diye itibar edilir. Bu hususta fiha fil fıkh fi kavaidil fıkhül külliye yani. Bu hususta en fazla te'lifin olduğu asır kabul ediliyor. 8. asır yani. Böyle devam etmiş. Ondan sonra vakat ketebe tecuddin subki mine şafiiyye. Sonra şafiler bu işe başladılar. İmam Subki başlamış. Bir kitap yazmış. Kayyimen. Kitaben kayyimen fiha. Bu hususta. Fil kavait yani. Yani bu konuda kayyim sağlam bir kitap yazdı. Ve ketebe Celaleddin Suyuti, İmam Suyuti de bir kitap yazdı. Kitabul Eşbah ve Nazair, bu da meşhurdur. Fiha yine bu fil kavaid külliye yani. Hangi mezhep üzerine yazdı bunu? Alel mezhebi Şafii. Tabii ki Şafii'dirler. Şafii mezhebine göre yazdılar. Ve ketebe el-İz bin Abdüsselam. İz bin Abdüsselam da bir kitap yazdı. El-Mutevaffa am 660. 660'ta ölmüş olan El-Mutevaffa hicri olarak am 660. 660'ta ölmüş olan El-İz bin Abdüsselam bir kitap yazdı. Kitabuhu el-ma'ruf Kavaidul Ahkam fi Mesalihil Anam. Böyle meşhurmuş kitabı. Kitabuhul Ma'ruf, bu kitabım yani şöyle tanınır. Kavaidul Ahkam fi Mesalihil Anam. Kulların maslahatları konusunda hükümlerin kaideleri. İnsanların yani faydaları için Allah dinini gönderdi ve buna göre de kaideler insanların faydasına. Ve kitabun celil. Bu çok güzel bir kitaptır. Celil, şerefli bir kitaptır. Belagal el mertebetel ulya. Yüce bir mertebeye ulaşmıştır. Fi beyan makasidi şeria islamiyye min ahkamiha. İslam şeriatının maksatlarını beyan konusunda yüksek bir mertebeye ulaşmıştır. Yani hükümlerden İslam şeriatının maksatlarını beyan. Yani hükümler alıyor, kaideyi söylüyor, hikmetini söylüyor. Dolayısıyla İslam şeriatı bununla neyi kastetti, niye bu hüküm konuldu? Bunu beyan konusunda yüksek bir mertebeye ulaştı. El-İz bin Abdüsselam'ın kitabı yani. Daha sonra Şihabüddin de bir kitap yazmış, İmam Şihabüddin. Ve o da yine neyle meşhurdur? El-Karafi ismiyle meşhurdur. Ve lekad vada Şihabüddin Ebu'l-Abbas Ahmet bin İdris Es-Senhaci. Bu da yine bir kitap ortaya koydu. El-Meşhur bil-Karafi. Karafi diye meşhur. İmam Karafi diye tanınır. Kitaben böyle bir kitap koydu. Ne hakkında fil-Kavaid. Yine o da bu kaideler hakkında bir kitap yazdı. Semmâhu, onu isimlendirdi ne olarak? El-Fevâid-i Seniyye fil-Esrâr-ı Fıkhiyye. O da adını böyle koydu. Ondan sonrasını geçiyorum. Böyle bir kitap yazılmadı diyorlar yani. Onun kitabı hakkında İbn-i Ferhun diyor ki böyle bir kitap yazılmadı ve yazılamaz diyor. O kadar ki büyütüyor İmam Karafi'nin kitabını. Bu Karafi kim? İmam Karafi Tilmizu El-İz bin Abdüsselam. Onun tilmizidir, talebesidir. Sonra İbn-i Recep kitap yazmış. Ve kad ketebe İbn-i Recep el-Hanbeli. En son Hanbelilere sıra geldi. Onlar en sona kalmışlar. Kitaben fil-Kavaid. Yine bu konuda İmam İbn-i Recep kitap yazmış. Ama onun bu kitabı velakin la yu'teber min kutubil kavaid bin manal khas. Özellikle bu konu için yazılmış bir kitap olarak kabul edilmez. Çünkü aslında başka fıkhi meseleleri anlatıyor. Ondan sonra ara sıra da kaidesini söylüyor. Özel olarak bunun için yazılmış bir kitap değil. Aslında yani hani Hanbelilerin bu kitabı tam bu iş için yazılmış bir kitap değil. Evet. Ondan sonraki başlık Semeratü Diraseti Kavailu Fıkhül Külliye. Bu dersi işlememizden semere ne olacak, yani bundan fayda nedir, ne gibi ürünler elde edeceğiz? Bu Kavaidül Fıkhül Külliye'yi ders yapmamızda ne gibi semereler var? İmam Karafi diyor ki قَالَ الْقَرَافِ هَذِهِ الْقَوَائِدْ مُهِمَّ فِي الْفِقْهِ. Bu kaideler diyor gerçekten fıkıh ilminde mühimdir. عَزِيمَةٌ نَفَعْ. Menfaati de azimdir, büyüktür. Böyle devam ediyor. O, ben daha evvel zaten bunlara temas ettim. Burayı atlıyorum. Sayfa 10'a gelmiş olduk. Yani önemli olmayan yerleri atlıyorum. Daha evvel zaten ben benzer açıklamalar yapmıştım. Yani bu fıkıh kaidelerin bize faydası falan zaten bunları anlattım. O daha yeni geliyor. Yani ben aslında giriş kısmında bunu anlatmıştım zaten. Tahric alel kaide. Kaide üzerine tahric. Yani bir takım şeyler çıkaracağız şimdi. Kaidelerden bir takım şeyler çıkacak. Likey na'rif hükmü cüz'i. Niçin bu kaideler kondu? Bundan nasıl tahriçler yapılacak? Niye yapılacak? Ta ki bilelim. Likey na'rif, na'rifu yani. Ta ki bilelim hükmü cüz'i. Cüz'i hükmü yani mahalle sual, sual mahalli olan, yani tartışılan, konuşulan, sorulan mevzunun hükmünü, tartışılan konunun hükmünü bilelim diye. Ne yapılır? Yelzemu ittiba'u tarikat teliye. Şu gelen yola ittiba edilecek. İttiba edilmesi lazım gelir. Gelen yola, yani şu yolla kaideden bir sonuç çıkartırsın. Tahriç yani. Hangi yolla yani kaideden bir şey çıkarıyoruz, tahriç yapıyoruz? Şu gelen yolla. Şimdi söyleyecek. Bi ente'ti evvelen. Şunu evvele getirirsin. Bi mevdu'u sual. Sualin konusu nedir? Konu evvel ortaya konur. Ve nec'aluhu mevdu'an li sugra. Onu mevzumuz için sugra kılarız. Sugra. Tali mesele. Sümme ne'ti bi mevdu'in kaide. Sonra kaidenin sonra ne'ti sümme ne'ti bi mevdu'il kaide. Sonra o mevzu ile ilgili kaideyi getiririz. Ve nec'aluhu mahmulen li sugra. Ve onu o kaideyi onu sugra için hamlederiz. Şimdi bunları misalini söyleyince anlaşılacak. Sümme ne'ti bil kaide. Sonra kaideyi getiririz ve nec'aluhe mukaddime kubra. Ve onu da yani o kaideye göre sonucu söyleriz. Bu da kübranın mukaddimesi olur. Yani sonuç ortaya çıkmış olur. Yani şimdi misaline gelelim. Ve misal üzerlik mesela levsâle sâil, bir adam sorsa, bir soru soran sorsa, fekal dese ki helil vudu yehtâcu ile niye, abdest niyete muhtaç mıdır, yani abdest alırken niyet lazım mı değil mi diye sorsa, nekul deriz ki, şimdi soru bu, yani mahalli sual budur, deriz ki el vudu ibadet. Abdest ibadettir. Şimdi bu sugra oldu. El vudu ibadet. Ve kulli ibadet, her bir ibadet de tehtac ile niye. Niyete muhtaçtır. Kaide. Kaideyi koyduk. Buna göre o halde fe, madem ki böyle, madem ki vudu ibadettir, ibadettir. Ondan sonra ben, madem ki her ibadete de niyet lazımdır. O halde fel vudu yehtacu ila niye. O halde vuduya abdest abdestte niyet lazımdır. Yani yehtacu ila niye, niyete muhtaçtır. Bu da kübra olmuş oldu. Mukaddime kübra. Sonuca böyle varılıyor. Yani madem ki yani önce ortaya böyle konuyor yani mesele. Böylece bir tahric yapıyoruz. Kaide üzerine bir tahriç. Yani neymiş demek ki? Tahriç alel kaide. Yani kaideyi koyuyorsun, kaideden ne sorulduysa sana o sorunun cevabını buluyorsun yani. Çıkartıyorsun, tahriç ediyorsun yani. Anlaşıldı mı? Ondan sonraki de yine bir iki misal daha vermiş. O misallere de gerek yok. Bu zaten açık bir misal. Sonraki sayfaya geçiyorum. Sayfa 11'deyiz. Adadu kavaidul fıkhül külliye. Bu kavaidul fıkhül külliyenin sayısı kaç tane? Kaç tane böyle kaide var? Ba'dul müştehidin mislu el-Aiz bin Abdüsselam el-Aiz bin Abdüsselam gibi bazı müştehitler erca'a cemi'a mesailil fıkh el muhtelife, farklı bütün yani fıkhi meseleleri döndürdü, irca etti. Erca'a. Bir sürü farklı fıkhi meseleleri, fıkhi meselelerin hepsini cemi'a, erca'a, cemi'a mesailil fıkh, fıkhın meselelerinin tamamını döndürdü ile kaidetin vahiden, bir kaideye. El-Aiz bin Abdüsselam diyor ki bütün fıkıh bir kaideden çıkar. Neymiş o? Hiye, o kaide şudur. Celbül mesalih ve derül mefasit. Maslahatların celbi, elde edilmesi ve derül mefasit, mefsedetlerin de def'i, reddi, uzaklaştırılması. Yani diyor İslam fıkhı budur. Allah bu kitabı, bu şeriatı niye göndermiştir? Kulların iyiliği için. Celbül mesalih için. Kulların maslahatları, menfaatleri için. O maslahatları elde etmek için, celb etmek için. Çünkü kullar Allah gibi bilemezler. Allah ne hüküm gönderdiyse, rejim dediyse gene kulların iyiliği içindir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle mesela geçmiş milletleri toptan helak etmiş. Bu rejimi Allah'ın merhametine sığdırmayanlar acaba Allah'ın geçmiş ümmetlere olan azabını nasıl Allah'ın merhametine sığdırıyorlar anlayamıyorum. Cevap versinler. Allah geçmiş ümmetleri kaldırıp yere vurdu mu vurmadı mı? Toptan helak etti mi etmedi mi? Kimini tufanla boğarak, kimini depremle, kimini şununla, kimini bununla helak etti mi etmedi mi? Hem de orada masum çocuklar da var mıydı? Vardı. Bu Allah'ın merhametine aykırı olmuyor da, rejim mi Allah'ın merhametine aykırı oluyor da siz kabul edemiyorsunuz? Ey hadis inkarcıları! Allah Azze ve Celle geçmişte de toptan helak etmiş bazı milletleri. Bugün de ediyor hala değil mi? Bugün de hala nice milletleri amma depremle, amma şununla, amma bununla. Hatta mesela anarşiyle bile Allah yok ediyor. Anarşist geliyor mesela köyün hepsini tarıyor. Kadın, çor, çocuk, bebek hepsini. Allah Azze ve Celle istese buna da müsaade etmez, ediyor. Hatta kendisi de azaba uğrayan milletlere baktığımız zaman çocuklar da var içinde. Ama o çocuklar büyükleri gibi cehennemlik değil. Allah, yani Allah verir, Allah alır. Öyle olaylar mesela görüyoruz ki, öyle hastalıklar mesela, adamın öyle hastalıkları var ki bak, yani ona bakamıyorsun bile yüzüne. Öyle hastalıklar. Bu Allah'ın merhametine aykırı değil. Onu veren de Allah. Şifayı da verir veya vermez. Aynı şekilde rejimi de veren Allah. Neden yani bütün meseleleri anlıyorsunuz da Yunus Emre'nin dediği gibi lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allah'ın kahrı da hoştur yani. Allah mesela geçmiş milletler azap ettiyse bu da bir yönüyle hoştur ve nimettir, rahmettir. Her ne kadar azap görünüyorsa da bir başka cihetten de rahmettir. Gelecek nesilleri kurtarıyor Allah. O neslin kökünü kurutması lazım ki bulaşmasın o hastalık. Gelecek nesilleri Allah kurtarmak için o nesli yok ediyor. İçinden samimi olanları, temiz olanlarını alıyor, çıkartıyor dışarıya, ondan sonra azap ediyor. Gelecek nesiller temiz oluyor. Birkaç asır temiz nesiller geliyor. Bu nasıl ki rahmettir? Aynı şekilde rejim de rahmettir. Rahmet aykırı değildir. Bir tane rejim yapıyorsun, bir tane el kesiyorsun, 50 sene toplumda bir şey yok, tertemiz. Yoksa o cezayı vermediğinde nice olaylar, nice birbirlerini öldürenler, nice hırsızlıklar, nice namussuzluklar, Nicelerinin namusu katlediliyor. Nicelerinin namusu recm ediliyor. Namusu recm edene recim haktır. Kendi namusunu, ailesinin namusunu recm etmiş. Rezil etmiş kendini ve ailesini. Evet. Yani İslam ne emretmiş ise, ne hükmetmiş ise kulların maslahatı içindir, menfaatleri içindir. Ve onlardan kötülükleri def etmek içindir. Rejim kötülükleri def etmek içindir. Dolayısıyla da maslahatlarını gerçekleştirmektir. Kötülük def olursa kulların maslahatı da odur zaten. Bel innehu, hatta o, yani El-İz bin Abdüsselam, innehu erca'a el-cemi'a, hepsini döndürdü ile celbül mesalih. İki kelimeye döndürdü. O kadar ki küçülttü, kısalttı. Her şey celbül mesalih içindir dedi. Bütün fıkıh kulların maslahatları içindir. Yani kötülükleri def etmek içindir demeye bile gerek yok. Yalnızca kulların maslahatları için desek bile yine yeterlidir dedi. Bu kadar ki daralttı. Liyennehu, çünkü durum nedir? Meta tahakkakat el maslaha, ne zaman maslahat tahakkuk ederse duriyet el mefsede, mefsedet uzaklaşmış olur. Maslaha, o zaman biz diyelim ki yani kulların maslahatı, İslam şeriatının gayesi kulların maslahatları içindir. Allah ne demişse kulların iyiliği için demiştir. Böyle dediğimiz zaman zaten kötülükleri de def etmiş oluyoruz. Kulların, çünkü kötülük kulların aleyhinedir, maslahatına değildir. Dolayısıyla diyor, yalnızca celbül mesalih desek yeterlidir. Yani derul mefasit demeye de gerek kalmıyor diyor. Şimdi tabii bu kadar da daraltırsanız, bu kadar kısaltırsanız ne olur? Yanlış anlayanlar da çoğalır. Yani herkes kendince o kısa kaidenin içine sokuşturur, yani kendi fikrini kaideye uygunmuş gibi anlar, öyle kabul eder. Herkes o iki kelimeye döndürür. Hatta içki içen adam bile, bunu madem ki İslam şeriatının gayesi kulların maslahatıymış, benim şu anda kafayı çekmem çok maslahatıma, yoksa ben şu anda mesela bir kötülük yapacağım, İyisim içki içeyim daha iyi. Ya da kötülük yapmasa bile, yani benim şu anda içki içmem ben rahatlatır, ben neşelenirim, İşte bu da bir maslahat değil midir diyebilir. Yani bu kadar da daraltırsak, daha doğrusu kaideyi bu kadar kısaltırsak yanlış anlamalara yol açar. Çok uygun bir yöntem değil yani. Ve bazı müştehidin, bazıları ise misul el-Kadi Hüseyin el-Şafi'i, Şafii mezhebinden Kadi Hüseyin gibi bazı müştehidler de redde cemi'e mesailil fıkh Şafi'i, Şafii fıkhının bütün meselelerini reddetti, yani döndürdü. Neye? İle erba'i kavaid, dört kaideye. Yani El-Aiz bin Abdüsselam bir kelimeye döndürüyor Celbül Mesalih. Ama bazı Şafii alimleri de diyorlar ki o kadar da değil yani. Yani bu kadar da kısaltırsan hiçbir şey anlaşılmaz. Herkes kendi bildiği gibi çeker bunu. Herkes istediği gibi sündürür her tarafa. Bu kadar da değil diyorlar. Dört ana kaide vardır diyorlar. Şafii fıkhı bu dört ana kaideye bağlı olarak gelişmiştir. Ve hiye, onlar şunlardır. El-evvelu el-yakînu la yuzâlu bi-şek. Yakîn, şüphe ile zail olmaz. Kesin olan, yakîn kesin olan demek. Mesela iki kere iki kaç? Dört. Bunda şüphe var mı? Yok. İşte bu yakîn. Mesela abdest aldın. Kesin hatırlıyor musun aldığını? Kesin hatırlıyorsun. Bu yakîn. Ama sonra bozuldu mu bozulmadı mı? Şüphe. Tam hatırlamıyorsun. Net değil ise, net değilse o durumda abdestli sayılıyorsun. Çünkü yakin olan şüphe ile zail olmaz. Abdest aldığın yakin, abdest aldığın yakinen biliyorsun. Bozulduğundan ise şüphe ediyorsun sadece. Tam hatırlamıyorsun. O şüphe bu yakini zail edemez. Yakin geçerlidir. Veya tam tersi. Abdesti bozduğunu kesin hatırlıyorsun. Sonra aldığını tam hatırlamıyorsun. Herhalde aldım yoksa almadım mı diye şüphedesin. Geçerli olan hangisidir? O durumda yakin hangisidir? Abdestinin bozmuş oluşun yakindir. Öbürü aldığın şüphedir. Dolayısıyla el yakin kesin olan şüphe ile zail olmaz, gitmez, yok olmaz. Geçerli olan yakin olandır. Şüphe geçerli değildir. Yakin varken, yakin varken şüphe geçerli olmaz. Es-sani ikinci kaide ise el-meşakkatu teclibu teysir. Meşakkat yani zorluklar kolaylaştırmayı celbeder. Kolaylaştırmayı çağırır, gerektirir. Yani bir konuda zorluk varsa İslam şeriatı da genel kaidelerden biri bu. Onu kolaylaştırmak. Ama kafana göre değil. Her türlü kolaylaştırma değil. Her şeyi içine almaz. Açık bir haram işlemeni caiz kılmaz. Meşakkat vardı ya, meşakkatten kurtulmak için açık bir haram işleyemezsin. Bunların, şimdi biz burada tabi konuya girecek değiliz. Sadece tercüme ediyoruz. Az bir şey de açıklıyoruz. Asıl açıklamalar daha sonra gelecek. Yani bu kaideler asıl ne kastediliyor, nereden çıkmış, bunun delili nedir? Sonra bu kaidenin istisnaları var mıdır? Bu kaideyi sınırlayan kaideler var mıdır? Yani kaideyi de sınırlayan kaideler var. Bunlara daha sonra geleceğiz. Şimdilik sadece giriş yapıyoruz. Üçüncü kaide es-salisu ed-darar yuzal. Zarar kaldırılır. İslam'da zarar kaldırılır. Bir yerde bir zarar varsa o zarar kaldırılması gerekir. Yani dolayısıyla hüküm de ona göre verilecek. Zararı kaldıracak bir hüküm vereceksin yani. Yani hüküm verilirken zararı kaldıracak şekilde vermiş oluyorsun. Dördüncüsü er-rabi'u el-adetu muhakkeme. Adet kendiyle hüküm verilendir. Yani adetlere göre hüküm verilir. Adetlere yani İslam şeriatında itibar ediliyor yani. Tabi bu Müslümanların adetleri genellikle, özellikle. Ve bir de İslam şeriatına aykırı olmayan adetler. Mesela diyelim ki kan davası olan yerlerin adetlerine göre kan davası var. Hatta öldüreni bulamazsa onun kardeşini vurur. Bu da onun adetidir yani. Ama bu cahillerin adetidir bu. Böyle bir adeti İslam tabii ki kabul etmez. Bu nerelerde geçerli, nerede geçerli değil? Bunları hep daha sonra ele alacağız. Dört ana kaide tespit etmişler. Yani Şafii fıkhı bu dört kaideye bağlıdır demişler. Buna göre şekillenmiştir. Buna göre fetvalar verilmiştir yani demişler. Fakat zâde ba'dül müştehidîn, bazı alimlerse buna ilave yapmışlar bu dört kaideye. Kaidetun hamise, beşinci kaideyi ilave etmişler. Ve hiye, o da şudur. El hamisu el umuru bi makasidiha. İşler maksatlarına göredir. Yani niyete göredir. Hangi maksat güdüldüyse ona göredir. Bir kısmı da bu beşinci kaide de ilaveyi, bu beşinci kaideyi de ilave etmişler. Böylece yani Şafii fıkhı beş ana kaideye bağlıdır demişler.